Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve merekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hava. 15. mektup. 5. sualinizin meali. Kıyametin hadisatından ervah-ı bakiye müteessir olacaklar mı? El cevap. Derecatlarına göre müteessir olacaklar. Melaikelerin tecelliyat-ı kahriyede kendilerine göre müteessir oldukları gibi müteessir olurlar. Nasıl ki bir insan sıcak bir yerde iken hariçte kar ve tipi içinde titreyenleri görse akıl ve vicdan itibariyle müteessir olur. Öyle de zişuur olan ervah-ı bakiye kainatla alakadar oldukları için kainatın hadisat-ı azimesinden derecelerine göre müteessir olmalarını, ehli azap ise elemkârâne, ehli saadet ise hayretkârâne, istigrapkârâne, belki bir cihette istifşarkârâne teessüratları bulunmasını işarat-ı Kur'aniye gösteriyor. Zira Kur'an-ı Hakim her zaman kıyametin acayibini tehdit suretinde zikrediyor, göreceksiniz diyor. Halbuki cismi insani ile onu görenler kıyamete yetişenlerdir. Demek kabirde cesetleri çürüyen ervahların da o tehdidi Kur'aniyeden hisseleri var. Dolayısıyla kabirde 1000 senedir, 2000 senedir, 3000 senedir, 6000 senedir, belki 7000 senedir, hadiste 7000 sene insanlık hayatı için bir zaman tahdid edildiğini, Cenab-ı Hakk'ın ömür biçtiğini hadiste görüyoruz. Hüsaseri Balla Laykası'nda da onun izahını yapıyor. Dolayısıyla 1000 senedir, 7000 senedir insanlar kabrin altında cesetleri çürümüş olduğu halde Kur'an-ı Kerim evrensel bir ilahi kelam, ilahi bir kitap ve göreceksiniz diyor mütemadiyen insanlara kıyametin hadisatını ve dehşetini insanların umumunun göreceğini ifade buyuruyor. Sadece kıyamet vaktinde dünyada yaşayanlar mı, yoksa kabirde de şu anda vefat etmiş olan ervah-ı bakiyede müteessir olacaklar mı diye üstadımıza haklı olarak bir soru soruluyor. Şimdi ehli sünnet vel cemaatin savunduğu bazı fikirler var. Bu savunduğu fikirler de alelade fikirler değil. Hem Kur'an ayetlerine hem sarihlerine açık ifadelerine, manalarına, hem de remiz ve işaretlerine dayanarak, hem hadis-i şerifler açık bir şekilde ifade ettiği için, hem de sahabeler burada icma derecesinde ittifak ettikleri için, hem de umum ehli sünnet vel cemaat alimlerinin ittifakla o meseleleri kabul ettiği için, biz de bazı meseleleri bazen sorgulamamak suretiyle kabul ediyoruz ve etmek durumundayız. Niye? Hem ayet var, hem hadisler var, hem sahabeler icma ile bu meseleyi kabul etmişler. Yani birlik ve beraberlik var. Hem de İslam alimlerinin muhakkik ve müdakkikleri, ehl-i sünnet alimleri de bu meselede ittifak etmişler. Fakat bakıyoruz ki, tarih içerisinde de olmuş, şimdi de var. Ehl-i sünnetin bu yüksek fikirlerine maalesef karşı çıkan ve buna delil olarak da yine Kur'an-ı Kerim'den kendilerine hisse çıkarmaya, delil getirmeye, dayanak bulmaya çalışan bir sürü alimler var diyelim. Ben başka bir tabir kullanacaktım. Kendisine alim diyen ama ilimden de mahrum olan maalesef zavallı insanlar var. Ehl-i sünnet vel cemaatin ne kadar yüksek fikre sahip olduklarını ve fikirlerin ne kadar isabetli ve doğru olduklarını biz hem ayet-i kerimelerden, hem hadis-i şeriflerden, hem İslam alimlerinin ittifakla kabul ettiği o meselelerden, hem de akıl ve ispat yolunu da tercih etmek, kabul etmek suretiyle bunları da bizim ortaya koymamız icap ediyor. Dolayısıyla 1500 senedir alem-i İslam'ın ve alem-i İslam içerisindeki ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz o geniş tabakanın, o cadde-i kübranın sahipleri olan İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, İmam-ı Maturidiler, İmam-ı Eşariler, İmam-ı Gazaliler, Bediüzzaman Hazretleri gibi zatların kabul ettikleri meselelerin şu anda bazı insanlar tarafından reddedildiğini görüyoruz esefle. Biz de bu derse başlamadan evvel öldükten sonra insanlar mahşere kadar yok mu oluyor, yoksa o ruhlar berzah alemi dediğimiz, kabir alemi dediğimiz bir aleme mi gidiyor? Ehli şekavet ise cezalarıyla, ehli saadet ise cennet misal olan mükafat yerlerine mi gidiyor? Bunu görmemizde fayda var. Sonra bunu onun üzerine bina etsek sanki daha sağlam bir izah tarzı olur. Şimdi malumunuz inkar cehaletten gelir diyor Bediüzzaman Hazretleri. İnkar cehaletten gelir. Bir şeyi kabul etmek de ilimden gelir. Şimdi bazıları bakıyorsunuz bir şeyi inkar ediyor. Üstad Hazretleri hüküm koymuş. Ayet-ül Kübra'da geçiyor. Bilen abilerimiz vardır. Hususi bir yere bakmayan, umuma bakan bazı meselelerin inkarı mümkün değildir diyor. Hususi bir yere bakmayan, umuma bakan bazı meselelerin inkarı mümkün değil. Mesela bir insan diyebilir ki, şu salonda ve şu zamanda peygamber yoktur. Davasını ispat edebilir. Burada peygamberliğini ilan eden kimse var mı? Yok. O zaman peygamber yoktur ifadesi, şu salonda mahdut kalmak ve bu zamana mahsus kalmak şartıyla adam davasını ispat eder. Ama kainat kurulalı belli. Şimdiye kadar hiçbir zaman peygamber gelmemiştir gibi bir ifadeyi ispat etme gibi bir duruma giremez. Zordur çünkü. Bu odada mesela cin yoktur diyebilir bir adam. Ama bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda ve bütün kainatta cin yoktur diyemez. Niye? Hem ayet-i kerimelerde, hem hadis-i şeriflerde, hem İslam alimlerinin ifadelerinde, hem de çok muhakkik ve müdakkik insanların ifadelerinde cinlerin varlığı sabittir. Dolayısıyla ben bütün kainatı aradım, taradım ve cinlerin olmadığını buldum diyebilecek dünyada bir baba yiğit yoktur. Üstad Hazretleri cevizi hindiyi misal veriyor. Hindistan cevizi. Mesela bir insan dese ki şu salonda cevizi hindi yoktur derse ispat etmesi kolay olabilir. Niye? Neticede bir saatlik hepimiz oturup ararız tararız hakikaten yoktur deriz. Adamın davası tamam. Ama dünyada cevizi hindi yoktur diyebilecek bir insan, dünyadaki bütün ağaçları, bütün taşları, bütün sandıkları, bütün kapalı ve açık yerleri araştırmak zorundadır ki, her tarafı bize göstermek zorundadır ki, bu dünyada Hindistan cevizi yoktur diyebilsin. Peki, gelelim meselemize. Öldükten sonra insanlar yok oluyor mahşere kadar. Kabir hayatı diye bir şey yoktur. Kabir azabı diye bir şey yoktur diyen bilen bir insan neyi ispat etmek zorunda? Bunu ortaya koymak zorunda. Peki nasıl ortaya koyacak? Bütün kabirleri, hatta berzah alemini, bütün manevi alemleri, bütün yıldızları, çünkü sahipleri vefat eden yüksek ruhlu insanların yıldızlara çıkıp meleklere dost olduklarını, meleklerle beraber arkadaş olduklarını ifade ediyor. Bütün yıldızları dolaştım. Bütün alemleri dolaştım. Hatta kabir alemlerine, berzah alemlerine de keşfen girdim. Hatta bedenen girdim. Böyle bir hayatın olmadığını gördüm diyebilecek kimse var mı? Zaten böyle bir kabiliyeti olan bir insan gelip bize ne diyecek? El-Hak. Kur'an'ın da bahsettiği gibi, hadis-i şeriflerin de bahsettiği gibi, İslam alimlerinin de ittifakla kabul ettikleri gibi, öldükten sonra bir berzah hayatı var. Ve mahşere kadar ruhlar orada bekliyor. Ama bazıları cennet misal, bazıları da cehennem misal bir yerde bekliyor. Nereye kadar? Mahşere kadar. Mahşerden sonra sırat ve cennet cehennem dediğimiz ebedül abad. Şimdi bununla alakalı bazı ayet-i kerimeleri alimlerimiz ortaya koymuşlar. Diyorlar ki işte burada açıkça, bunun gibi yüzlercesi var. Uzamamak için, meseleyi uzatmamak için biz birkaç tanesine sadece değineceğiz. Mümtehine suresi 13. ayet. Ey inananlar! Allah'ın gazap ettiği kimselerle dostluk etmeyin. Kafirler mezarlık halkından nasıl ümidi kesmişse, kafirler kabir ehlinden nasıl ümit kesmişlerse, artık o adam öldü, bundan bir şey bize gelmez, yardım, destek gelmez dedikleri gibi dünya ehlindeki kafirler, onlar da, kabirde bulunanlar da ahiretten öyle ümidi kesmişlerdir. Bakın, kabirde şu anda bekleyenler, evet, Hazreti Peygamber başta olmak üzere aleyhissalatü vesselam, bütün peygamberlerin bize bahsettikleri öldükten sonra dirilme, ahiret hayatı şimdi gördük ki vardır ama ne yazık ki bize saadet ulaşmayacak. Ahiretten ümitlerini ne yapıyorlar? Ehli kubur kesiyorlar diye ümitlerini, alimler bunu böyle tefsir ediyorlar. Biz 350 bin muhakkik tefsire bakmamız lazım ki doğruya ulaşabilelim. Yoksa bizi yanıltan ve insanları hususi bir caddeye, daireye sevk etmeye çalışanlara iltifat etmek bir ehli sünnet ve cemaat tabisine yakışmaz. Bakın ayet, Mümtehine 13. Tevbe suresi 101. ayet. Hem çevrenizdeki bedevilerden münafıklar var, hem de Medine halkından münafıklıkta ısrar edenler var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Biz onları iki kere azaba uğratacağız. İki kere azaba uğratacağız. Daha sonra da büyük bir azaba itilecekler. Bakın, iki kere azaba uğrayacaklar. Bunu Allah buyuruyor ha. Ve sen bunu bilmezsin diye de birinci muhatabı olan Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a diyor Cenab-ı Hak. Ve dolayısıyla da bütün müminlere. Siz o münafıkları göremezsiniz, bilemezsiniz. Ama onları ben biliyorum. İki defa azaba uğratacaklar, uğratılacaklar. Sonra büyük bir azaba itilecekler. İki azabı soruyoruz müfessirlere. Arkadaşlar, aklımızla bir meseleye ulaşmak yanlış. Müfessirlere soracağız. Müfessirler de hadis-i şeriflerden ve sahabe-i kiram efendilerimizden aldıkları ders veçile bunları izah edecekler bize. Kur'an-ı Kerim'in bize vermek istediği ince mesajları da anlayacak bir özelliğe sahip olacaklar ki bunları ortaya koysunlar. Onlar diyorlar ki, iki defa azaba uğratılacaklar ifadesi, bir dünyadaki azap, iki kabirdeki azaptır. Daha sonra da büyük bir azaba itilecekler ifadesi, cehennemdir. Ya bunu fazla ilim sahibi olmasına gerek yok ya, az bir insan düşünse, vicdanla, aklınla bu meseleye varır. Dolayısıyla kabir hayatı var mıdır? Bu dersten evvel bunu ortaya koyduk mu? Bu dersi de onun üzerine bina ettik mi? Çok güzel bir mana hazır olur. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin. Mü'min suresi 45. ve 46. ayetler. Allah o mü'mini onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Hazreti Musa aleyhisselam. Firavun'un adamlarını ise o kötü azap kuşattı. Onlar sabah akşam ateşe arz olunurlar. Sabah akşam ateşe arz olunurlar. Sabah akşam şu anda nereye gidiyorlar? Ateşe gidiyorlar. Hani mahşerden sonra sadece azap var? Mahşerden evvel kabir azabı diye bir şey yok. Ayet açık ya, net. Kıyamet kopacağı günde Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine tıkın denilecektir. Bakın, Üstad Seri, bununla alakalı izin verseniz, Cehennem-i Sura dediğimiz bir cehennem türünden bahsediyor. Cehennem-i Sura, yani küçük cehennem. Bunu bir okuyayım, göreceksiniz. Mesele, Kur'an'dan ders alan Bediüzzaman gibi muhakkiklerin eline geldiği vakit, çok net ve berrak bir şekilde ortaya konuyor. Cehennem 2'dir. Bakın, cehennem 2'dir. Biri Sura, biri Kübra'dır. Biri küçük cehennem, diğeri büyük cehennem. İleride Sura, ileride o küçük cehennem, Kübra'ya inkılap edeceği, büyüye inkılap edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi ileride ondan bir menzil olur. Ha, demek ki ileride küçük cehennem, büyük cehenneme inkılap edeceği gibi ayrıca kendisi yok olmayacak, büyük cehennemden bir menzil, bir şube olacak. Cehennem-i Sura ne yapıyor? Yerin altında, yani merkezindedir. Ne diyoruz buna? Mama diyebilir miyiz? Kürenin altı merkezidir. İlmi tabakatül arca, yani jeoloji ilmine göre malumdur ki ekseriya her 33 metre hafriyatta, derinlikte bir derece-i hararet tezayüt eder. Bir derece artar. Yani 33 metre siz eşlikçe bir derece ne yapıyor? Artıyor. Demek merkeze kadar, yani küre-i arzın merkezi olan mamaya kadar nısfı kutru arz, yani küre-i arzın yarı çapı, 6000 küsür kilometre olduğundan 200 bin derece-i harareti cami, yani 200 defa ateşi dünyeviden şedid ve rivayeti hadise muvafık bir ateş bulunuyor. Şu cehennemi sura, burası, şu cehennemi sura, cehennemi kübraya ait çok vezaifi dünyada ve alemi berzahta görmüş ve hadislerle işaret edilmiştir. Allah Allah. Cehennemi sura, daha dünyadayken cehennemi kübranın çok vezaifini görüyor ve hadislerle de işaret edilmiştir. Ne demek bu? Daha dünyadayken cehennem var. Yani daha kıyamet kopmadan cehennem var. Ama hangi cehennem? Cehennemi sura. Küçük cehennem. Peki cehennemi kübra ne zaman tam böyle kıvamına gelecek? Mahşerden sonra. Ya Allah muhafaza. İnsanlar içine atıldıkça ne diyecek? Ayette de var. Hel min mezid diyecek. Hel min mezid. Daha yok mu ya Rabbi, gönder. Seni inkar edenleri gönder. Resulüne karşı çıkanları gönder. Müslümanlara kılıç sallayanları, onları diri diri yakan ve üzerlerinde de gülen, kahkaha atan o insanları ya Rabbi gönder. Senin namına ben intikam alayım diyecek. Hel min mezid, daha yok mu? Ya Allah muhafaza etsin. Bütün ehli imanı Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Alemi ahirette küre-i arz nasıl ki sekenesini, sakinlerini medar-ı senevisindeki medar-ı haşre döker, öyle de içindeki cehennemi surayı dahi cehennemi kübraya emri ilahiyle teslim eder. Demek ki bu dünyadayken, daha kıyamet kopmadan Cenab-ı Hak cehennemi hak eden ruhlara karşı onlara bir azap hazırlamış ve bu azap kabir azabı diye geçiyor, berzah azabı diye geçiyor. Cehennemi sura dediğimiz küçük cehennem, cehennemi kübra dediğimiz ahiretteki o büyük cehennemin vazifesini daha bu dünyadayken cehennemi hak eden insanlara karşı yapıyor. Esfahanallah. İşte İmam-ı Gazali, Bediüzzaman, İmam-ı Azam, ondan sonra İmam-ı Şafii, ondan sonra Maturidi Hazretleri, ondan sonra Eş'ari Hazretleri, sahabelerin müfessir olan kısımlarını, muhaddis olan kısımlarını dinlediğimiz vakit tek bir işaret var. Kabir azabı var ve haktır. Kabir hayatı var ve haktır. İnsanlar öldükten sonra tümden mahşere kadar yok olmuyor. Böyle bir hayata geçiyorlar. Mesela bu. Elhamdülillah. Bakara suresi 28. ayet. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Ölü idiniz, sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. Alimler diyorlar ki, siz ölüydünüz, Allah sizi diriltti ifadesi, biz elementler alemindeyken, Cenab-ı Hak bizi çeşitli vesilelerle, gıdalar vasıtasıyla, babamızın sulbüne meni olarak, zigot olarak Cenab-ı Hak bizi halk etti. Ondan sonra bizi Cenab-ı Hak, o ölüyken bizi diriltti ifadesi, bu dünyaya işarettir. Allah bizi diriltti annemizin rahminde ve bu dünyada. Peki sonra ne oluyor? Sonra sizleri yine öldürecek. Bizim dünyada gördüğümüz ölüm. Sonra sizi tekrar öldürecek. Sonra yine diriltecek. Bakın bir sonra daha var. Sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. Oldu mu? Demek ki o ölüm aslında yeni bir hayata başlamanın neydir? Adıdır, ismidir. Nasıl ki bu dünyaya geldiğimiz vakit annemizin rahmindeyken bu dünyaya gelişe biz doğum diyoruz. Bu dünyadan ahirete gidişe de ölüm diyoruz. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amele. Odur ki ölümü de hayat gibi hanginizin daha iyi amel işleyeceğini ortaya çıkarsın diye yaratandır diye Tebarek suresinde geçiyor. Mülk suresinde. Elhamdülillah. Ayetler net. Her bir ayet bizim için nedir arkadaşlar? Bir pusula gibidir. Hangi ayete inşallah yapışırsak, o ayete binersek bizi nereye götürür? Sırat-ı müstakime. Ya da sırat-ı müstakim yolu olan ehli sünnet vel cemaat dediğimiz o yüksek fikirli gruba bizi dahil eder. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin. Ali İmran 169. ayet. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Aynı mealde Bakara 154. ayette var. Şehitlerle alakalı. Onlara siz ölü demeyiniz diye. Dolayısıyla şehitlerin de hayatta olduklarını ve onların adeta ölmediklerini fakat siz onları ölü zannettiklerinizi ve Allah onları şu anda da rızıklandırdığını ayet-i kerime net bir şekilde tevhile ihtiyaç bırakmayacak şekilde ifade ediyor. Üstadımız yine birinci mektuptan okuyacağım. Meratibi hayatı anlatırken malumunuz dördüncü mertebe hayat şüheda hayatıdır diyor. Şehitlerin hayatı. Şehitlerin hayatı bizim hayatımızdan farklı mı? Evet farklı. Şimdiki hayatımızdan. Peki kabirde yatan ölülerden farklı mı? Onlardan da farklı. Fesübhanallah. Onun için Üstad Hazretleri bir yerde bunu okudum. Böyle çok güzel ilmi olan birisi dedi ki ya dedi Üstad Hazretleri bu tasnifle bu meseleyi halletmiştir. Şehitlerin hayatını biz anlayamıyoruz. Ama beş mertebe hayat demekle, herkese bir hayat mertebesi vermekle Üstad burada, o tasnifi yapmakla meseleyi bitirmiş hocam dedi ya. Birinci mertebe hayat biziz. İkinci mertebe hayat Hazreti Hızır'ın hayatı. İlyas Aleyhisselam'ın hayatı. Üçüncü mertebe hayat Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın hayatı. Dördüncü mertebe hayat şüheda hayatı, şehitlerin hayatı. Beşinci mertebe hayatta ehli kuburun hayatı. Hepsi hayatta mı? Hepsi hayatta. Ya, hepsi hayatta. Yani ölü yok, ölü yok. Öldükten sonra tümden insanlar ölüyor. Ondan sonra da ta mahşere kadar uyanmıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Hangi ayetten bana delil getirebilirsin? Hangi hadisten bana delil getirebilirsin? Hangi muhakkik ve müdakkik, cumhur-u ulemanın kabulüne babeste olmuş bir alimden bana delil getirebilirsin? Yani elle tutulur delile sahip olan hangi alim sana yol göstermiş ya? Ya arkadaşlar, ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz o yüksek yorum fikirleri çok yüksektir. Elhamdülillah ki Allah bizi bir, yaratmış. İki, insan olarak yaratmış. Üç, mümin olarak yaratmış. Dört, müminler içerisinde ehli İslam olarak Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden yaratmış. Bak bunlar hepsi mertebe. Bunun içerisinde de 73 fırkadan herhangi birisi de olabilirdik. En yüksek mertebe, en yüksek tabaka olan ehli sünnet vel cemaatin tabakasına dahil etmiş. Bunların içerisinde de, bunu da net söyleyeceğiz. Şöyle her meseleyi akla ve mantığa uygun bir şekilde izah eden böyle bir güruh, böyle bir grup, böyle bir cemaat içerisinde Allah bizi bulundurmuş. Her gün ne kadar şükretsek azdır arkadaşlar. Ya en büyük keramet istikamettir. En büyük istikamet de itikattaki istikamettir. Ya itikattaki istikamet çok farklıdır. Akşam derste olanlar var mıydı bilmiyorum. Bir yerde bir ders okuduk. Bir soru sordum. Bana verdiği cevap tam mutezile fikri bir kardeşimiz. Derse gelmiş, cevabını üstadım verdiği gibi verdik. Dedim ki tamam mı? Dedi ki hocam tamam. Belki derste olan kardeşlerimiz de olabilir şu anda. Ya tam mutezile gibi cevap veriyor ya. Mutezileler de arkadaşlar ehli uduldür. Yani ehli sünnet vel cemaatten ayrılmış, sapık olan fikirlere sahip olan bir gruptur, bir mezheptir. Dersimizde, sohbetimize yeni gelmiş belki de bir kardeşimiz. Soru sordum, verdiği cevap onlardan. Ama elhamdülillah iki misalle ben meseleyi anladım dedi. Allah aşkına olsun böyle bir istikametli izah tarzına sahip olan bir grubun içerisinde olmak da Allah'ın bir ihsanı, bir ikramıdır. Onun için çok şükretmek lazım. Elhamdülillah. Şüheda hayatıdır. Nasıl Kur'an'la şühedanın, şehitlerin, ehli kuburun fevkinde bir tabakay hayatları vardır. Evet, şüheda, şehitler, hayat-ı dünyevilerini tarik-i hakta feda ettikleri için, dünya hayatlarını hak yolunda feda ettikleri için, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviye benzer, dünya hayatına benzer. Fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alemi berzahta onlara ihsan eder. Bakın, dünya hayatındaki insanlara benzer. Fakat çek derdi yok, senet derdi yok, fatura derdi yok, çocuğun okul servis derdi, problemi, sıkıntısı yok, kira derdi yok, şu derdi yok, bu derdi yok. Zahmetsiz, kedersiz bir hayatı Allah onlara nasip ediyor. Ama kendilerini hayatta biliyorlar. Onu okuyacağım. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Ya onlara ölü demeyiniz. Çünkü onlar ölü değiller. Onlar dördüncü mertebe hayatta da sen görmediğin için ya da kabre kendi yerine koyduğun için zannediyorsun ki bunlar ölü. Hayır, hayır. Sen Allah'ın nazarıyla hadiseye bak. Senin anladığın ya da gördüğün yanlış. Allah doğru söyler. Allah doğru görür. Çünkü hadiseyi halk eden Allah'tır da. Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehli kuburun çendan ruhları bakidir. Kabirde yaşayan ehli kuburun ruhları bakidir. Fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet şühedanın lezzetine yetişmez. Burada bir misal veriyor üstadımız kendisinden. Hatta ben kendim Übeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra Bitlis Kalesi'nin tam dibinde. Üstad seni herhalde yani sebepler noktasında şehit edecek bir kurşuna kendisi kendini siper ediyor. Ve evet Rus Savaşı'nda ve kendisi orada şehit oluyor. Benim yanımda ve benim yerimde şehit olduktan sonra 3 aylık mesafede esarette bulunduğum zaman Rusya'daki Kosturma'da üstadımız 2,5 sene esir kalıyor. 3 aylık mesafede esarette bulunduğum zaman mahalli defnini bilmediğim halde bence bir rüyay sadıkada tahtel arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu şüheda tabakay hayatında gördüm. Burası çok mühim. O beni ölmüş biliyormuş. O beni ölmüş biliyormuş. Üstad ağlıyor. Üstad da onu ağlamış şehit olmuş diye. Allah Allah. Onun için var ya, yani Cenab-ı Hak şehitlerimize rahmet eylesin. Onların mertebelerini biz görebilsek var ya, hepsini gidip tebrik edeceğiz ya. Ya da onlara sorabilsek. Hani gazeteciler ellerine bir mikrofon alıp soruyorlar ya sokakta çeşitli. Biz de böyle bir şehidimize ulaşıp da sorabilsek durumu nedir, ne diyecek? Elhamdülillah. Keşke Allah bana 10 defa daha, hadiste var bu. 10 defa daha hayat verse, dünyaya gelsem yine onun yolunda şehit olsaydım diye cevap verecek. Ya biz sana acıyoruz, ben size acıyorum diyecek. Ben elhamdülillah şehitlik mertebesine ulaştım. Peygamber ve sıdıklardan sonra en yüksek mertebeye ulaştım. Ama sizin haliniz nice olur, o beni endişelendiriyor diyecek. Ya. O beni ölmüş biliyormuş, benim için çok ağladığını söyledi. Benim için çok ağlamış. Ben kim için ağlıyorum? Ben de onun için ağlıyormuşum. Kendisini hayatta biliyor. Fakat Rus'un istilasından çekindiği için yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüz'ü rüya, üstadımız rüya diyor. Bazı şerait ve emaratla geçen hakikata bana şuhud derecesinde bir kanaat vermiştir. Maşallah. Bir ayet daha okuyorum. Nuh 25. ayet, Nuh suresi. Nuh kavmi hatalarından dolayı boğuldular. Boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar. Bak ardından da ateşe sokuldular. Ne zaman? Öldükten sonra. Peki öldükten sonra hangi ateş? Berzah alemindeki ateş. Yani beklemiyor tam mahşerden sonra. Önce boğuldular, sonra cehenneme atıldılar. Ne zaman bu cehennem? Mahşerden evvel ki cehennem. Maşallah. En'am 93. ayet. Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde bana vahyedildi diyen ve Allah'ın indirdiği gibi bir kitapta ben indireceğim diye iddiada bulunandan daha zalim kim olabilir? O zalimlerin halini ölüm şiddeti içindeyken bir görsen, melekler onlara ellerini uzatırlar ve ruhunuzu teslim edin. Bugün Allah'a karşı haksız şeyler söylediğinizden ve onun ayetlerine karşı böbürlenmenizden dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız diyor melekler. Ne zaman? Çok sonra demiyor. Bugün, bugün. Kabir ve ölüm anı gelmiş, ölüm anı gelmiş. Melekler de ellerini uzatıyor. Bize ruhlarınızı teslim edin. Allah'a karşı siz iftirada bulunduğunuz, yalan söylediğinizden dolayı bugün ateşe atılacaksınız, bugün. İleriki bir hayat yok, ileriki bir tarih yok. Yani mahşer kurulacak, ondan sonra da cehenneme gideceksiniz demiyor. Bugün hemen ruhunuzu teslim eder etmez, sizin ruhunuz cehenneme gidecek. Ya, enteresan. Ayetler açık. Bununla alakalı bir iki hadis de okuyup tekrar konumuza devam edeceğiz inşallah. Bakın bir hadis hem Müslim'de geçiyor, hem Buhari'de, hem Ebu Davud'da geçiyor. Üstad Hazretleri gibi bütün muhakkikler demişler ki, Kur'an'dan sonra en sahih kitap Hazreti Buhari'nin hadis kitabıdır. İmam Buhari Hazretleri'nin. Onunla beraber 6 hadis kitabı külliyatı daha var. Bunlara biz Kütüb-ü Sitte-i Sahiha diyoruz. Sahih 6 kitap diyoruz. En sahihleri de İmam Buhari'nin kitabıdır. Üstad Seri gibi zatlar diyorlar ki, Buhari'de gördünüz mü bir hadisi? Siz bunu sahabiden işitmiş gibi olursunuz. Ha sahabeden işittiniz, ha Buhari'de gördünüz. Hiçbir fark yok. Niye? Ezberinde 1 milyon kadar hadis olduğu halde ezberinde, kendisi kendi kitabına 5000 küsur hadis almış. Böyle diyorlar. Bakın bazıları şu anda bununla alay ediyor bu ifadelerle. Tabii bir insan aklı bir şey yetişmedi mi inkar eder. İnkar kolaydır. Ya adam diyor ki 1 milyon hadis hem de ravileriyle nasıl ezberlenir? Allah verdi mi verir. Bir de günahlardan arındırılmış bir zihin, günahlardan arındırılmış bir hafıza çok kuvvetli olur. Biz kendi ismimizi unutmadığımıza şükredelim arkadaşlar bu kadar günahlar içerisinde. Ahir zamanda Kur'an hafızların göğsünden çıkacak hadis-i şerifini Üstadımız Kassamoğlu layıkasında izah ediyor. Yani günahlar o kadar fazlalaşacak ki, insanlar haram nazara o kadar girecek ki, hafızalarına nisyan gelecek, unutkanlık gelecek, kendi hafızalarında bulunan Kur'an'ı ne yapacaklar? Unutacaklar diyor üstadımız. Onu öyle yoruyor. Dolayısıyla günahlar hafızaya ciddi manada tesir ediyor. Ya İmam-ı Şafii Hazretleri mesela öyle anlatılıyor bir rivayette. Ben diyor bir defa diyor gayri şuuri diyor bir haram gördüm diyor. Kafamdan şu kadar hadis diyor kayboldu diyor. Biz nasıl ismimizi hatırlıyoruz? Hayret. Dolayısıyla şimdiki insanın nazarıyla, aklıyla İmam-ı Buhari'nin zamanı ya da özellikleri ya da kendi içinde bulunduğu şartlar değerlendirilmez, değerlendirilmesi yanlış olur. Adam aynı o şeyi kullanıyor. Alaylı ifadeyi kullanıyor. Olur mu canım 1 milyon hadis? Olur canım. Ve kendi kitabını aldığı 5000 küsur hadis içinde alimlerin çoğu diyorlar ki İmam-ı Buhari bir hadis aldığı vakit çok sağlam kaynaklardan alır. Eğer zincirde bir problem varsa, birisinin ufak bir yalanı işitilmişse ondan o hadisi almaz. Mesela bir gün bir hadis almak için uzun bir mesafeye gittiği halde bir şahısta var diye bir at kaçmış ve bu atı bir hile ile kendisine çeken bir adamın olduğunu görüyor. O hadisi taşıyan adamın diyor ki böyle bir adam atı aldatıyorsa beni de aldatır. Hadisi almaktan vazgeçiyor diye rivayet edilmiş. Ya bakın İmam Buhari'nin de içerisinde bulunduğu bu ekip Kütüb-ü Sitte'de geçiyor. Hem Ebu Davud'da geçiyor, hem Müslim'de geçiyor, hem de Buhari'de geçiyor. Hadis. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarlıktan geçerken iki mezardaki ölünün bazı küçük şeylerden dolayı azap çekmekte olduklarını gördü. Bu iki mezardaki ölülerden biri hayatında kovuculuk yapıyor, fitnecilik yapıyor, laf taşıyor. Bunlar bize niçin ders veriliyor? Sakın böyle yapmayın. Yaptınız mı akıbetiniz böyledir. Bazımız bu kovuculuğu, fitneciliği, laf taşımayı meslek edinmişiz. Bundan vazgeçmezsek küçük bir menhus lezzet alırız. Ama ahirette bak kabirden başlamak suretiyle azaba başlıyor. Hatta Üstad diyor ki buradaki diyor masiyetin akıbeti ikab-ı uhreviye delildir kaidesiyle. Burada yaptığımız o günah, işlediğimiz o hata daha buradayken kalbimize, vicdanımıza ne yapıyor? Sıkıntı vermeye başlıyor. Doğru mu? Vicdanı ölmemişse bir insan böyle bir hata işlediği vakit kalbinde bir sızı hasıl oluyor mu? Oluyor. Bu neye işarettir? Hem kabirde hem de ahirette azabı olacağının bir delilidir arkadaşlar. Bakın. Bunlardan biri hayatında kovuculuk yapıyor. Diğeri ise idrardan sakınmıyordu. Biliyorsunuz yani idrar sıçrıntısı kabir azabının da bir şeyidir, sebebidir. Onun için dikkatli olmak lazım. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaş bir dal almış, ortadan ikiye bölmüş ve her bir parçayı iki kabrede birer birer dikmiştir. Bunu gören ashab niye böyle yaptığını sorduklarında bu iki dal kurumadığı sürece o ikisinin çekmekte olduğu azabın hafifletilmesi umulur diye buyurmuştur. Ne demek? Kabir hayatı var, kabir azabı da haktır, kabirdeki mükafat da haktır. Açık bir hadis. Bakın Buhari'de görmek sahabeden işitmek gibidir. Sahabeden işittiniz mi? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bizzat işitmiş gibisiniz. Mesele bu. İki, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Bu meşhur değil mi? Tirmizi'de geçiyor. Bu da Kütüb-i Sitte'den Tirmizi. Bir tane daha okuyayım. Ondan sonra yerimizden devam edelim inşallah. Ölü mezara konulunca birine münker, diğerine nekir adı verilen. Bundan bir de renklerini yeni öğrendim ben bu hadisi okuduğumda. Siyah ve mavi iki melek gelir. Münker ve nekir, siyah ve mavi iki tane melektir. Sevimli dosttur diyor üstadımız Meyve Risalesi'nde. Ya sevimli dostlar. Bize küçükken münker ve nekir sanki ellerinde sopa var, ellerinde değnek var. Geliyorlar daha sorgu selam başlamadan vur ha vur. Böyle bir şey olur mu ya? Münker ve nekir kabirdeki insanın imanına, itikadına, ameline göre vaziyet alacak ki mübarek melektir. Melek de arkadaşlık yapıyor yani. Ama bize hep sopa tarafı gösterildi yani. Ya Mustafa abi. Ölüye derler ki şu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam denilen zat hakkında ne dersin? O da şöyle cevap verir. O Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve elçisidir. Bunun üzerine melekler biz senin böyle diyeceğini zaten bilmekteydik derler. Sonra onun mezarını 70 arşın genişletirler. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir. İzah oldu mu bu? Oldu. İkinci kısma geçiyoruz. Eğer ölü münafık olursa, melekler şöyle der. Şu Muhammed Aleyhisselam denilen zat hakkında ne dersin? Münafık da şöyle cevap verir. Halkın Muhammed hakkında bir şeyler söylediklerini işitmiş, ben de onlar gibi konuşmuştum. Başka bir şey bilmiyorum. Melekler ona böyle diyeceğini zaten biliyorduk derler. Peki ondan sonra ikinci kısmı var o hadisin az evvel okuduğumuz. Ya da cehennem çukurlarından bir çukur dedik değil mi? Daha sonra yere yani kabir toprağına bu adamı alabildiğine sıkıştır diye seslenir. Allah muhafaza. Yerde sıkıştırmaya başlar. Öyle ki o kimse kemiklerini birbirine geçmiş gibi hisseder. Mahşer gününe kadar bu sıkıntı devam eder. Bu da nerede geçiyor? Tirmizi cenayiz kısmında. Evet. Allah hepimizi muhafaza etsin. Şimdi tekrar konumuza devam ediyoruz. Kıyamet vaktinde, kıyamet koptuğunda, kabirlerinde bekleyen ervah-ı bakiye bundan müteessir olacaklar mı sorusuna üstadımız cevap veriyor. Peki kabir hayatı var mı? Var. Kabirde bekleyenler şu anda da mevcut mu? Hayatları var mı? Var. Ehli saadet ise saadetli bir ortam. Ehli şikavet ise azaplı bir ortamda var mı? Var. Peki şimdi üstadımızın verdiği cevabı bunun üzerine bina edelim. Göreceksiniz ki Üstad Bediüzzaman hiçbir zaman kendinden bir şey konuşmamıştır. Risale-i Nur Kur'an'dan süzülmüştür diyor. Hadislerden süzülmüştür diyor. Bu asra bakan veçesidir diyor. Adeta Kur'an-ı Kerim bir deniz gibi, bu asra açılan bir musluk gibidir bu eser. Her zamanda da müceddidler, müceddit büyüklerimiz, müçtehitler de birer musluk açmışlar kendilerine. Kendi zamanlarında ne yapmışlar? Kur'an-ı Kerim'i akıtmışlar. Ama herkesin, her zamanın hükmüne göre o Kur'an'ın da söyleme biçimini, söyleyiş biçimini ne yapmışlar? Cenab-ı Hakk'ın izni keremiyle, ilhamıyla ayarlamışlar. Onun için sahip ediyor ki, şayet diyor Hazreti Mevlana bu zamanda gelseydi, Risale-i Nur yazacaktı. Ben onun zamanına gitseydim, Mesnevi yazacaktı. Ne demek? Eseri belirleyen alim değildir, müellif değildir, zamandır, ihtiyaçlardır, ortamdır. Ya. Beşinci sualinizin meali. Kıyametin hadisatından ervah-ı bakiye müteessir olacaklar mı? El cevap. Derecatlarına göre müteessir olacaklar. Melaikelerin tecelliyat-ı kahriyede kendilerine göre müteessir oldukları gibi müteessir olurlar. Demek ki melekler bir kahır emri geldi mi onda ne yapıyorlar? Kendilerine göre müteessir oluyorlar. Tesir oluyor onlarda da. Nasıl ki bir insan sıcak bir yerdeyken hariçte kar ve tipi içinde titreyenleri görse akıl ve vicdan itibariyle müteessir olur. Bazen olur değil mi? Yani bir filmde bile yani biliyorsunuz ki ya bu yalan da adama bir kılıç saplıyor adam ah diyor. O sana saplamadılar. Ama öyle bir şekilde o hadisenin içerisine giriyor ki bazen insan. Fiziki olarak orada olmadığı halde ruh ne yapıyor? Sanki içine girmiş ve etkileniyor. Dolayısıyla burada da aynı durumu görüyoruz. İnsan bazen sıcak bir yerdeyken hariçte kar ve tipi içinde titreyenleri görse akıl ve vicdan itibariyle müteessir olur. Öyle de zişuur olan ervah-ı bakiye, şuur sahibi olan ervah-ı bakiye, yani şu anda bekleyen ruhlar, kainatla alakadar oldukları için kainatın hadisat-ı azimesinden, kainatta meydana gelen azim hadiselerden derecelerine göre müteessir olmalarını, ehli azap ise elemkârâne. Bakın ya. Kalkın kalkın diyorlar birbirlerine. Kıyamet koptu. Peygamberlerin, Allah'ın gönderdiği kitapların, Allah'ın gönderdiği suhufların bize bahsettikleri bu kıyamet var ya şu anda kopuyor. Elem alarak birbirlerine haber veriyorlar. Ya. Ağlayarak, sızlayarak, bağırarak, çağırarak, yalvararak ama yalvarmalar beş para etmez ki. Ya. Elemkârane, evet. Eğer ehli azap ise elemkârane. Ehli saadet ise hayretkârane. Hayret alıyor, hayret duyuyor. Bir de istirapkârane, şaşırırcasına. Şaşırıyor. Allahu Ekber. Nasıl bir şey bu? Yani garipsiyor. Belki bir cihette istifşarkârane. Müjdeliyorlar birbirlerine. Ervah-ı Bakiye'nin saadet içerisinde olan kısım, mesut olan kısım. Kalkın kalkın Allah'ın, Resulullah'ın, peygamberlerin, evliyaların ve alimlerin bize bahsettikleri kıyamet koptu. Elhamdülillah şimdi hesap gününe gidiyoruz. İnşallah yüzümüz orada ak olarak çıkarız ve ebedi saadete beraber gideriz diye istifşarkârane birbirlerine müjde verircesine teessüratları bulunmasını işarat-ı Kur'aniye gösteriyor. Zira Kur'an-ı Hakim her zaman kıyametin acayibini, Kur'an-ı Kerim her zaman kıyametin acip hallerini tehdit suretinde zikrediyor. Göreceksiniz diyor. Kime diyor peki bu göreceksiniz? Eğer ervah-ı bakiye, kabir ehli bundan müteessir olmayacaksa, onlar görmeyecekse, sadece kıyamete yetişen insanlar sadece. Onlar da zaten mümin değil. Bir parça evvel ehli imanın ruhları ne yapılıyor? Kabz ediliyor. Kaldı ehli küfür. Kur'an-ı Kerim göreceksiniz niye desin onlara? Göreceksiniz deyince bütün zamanlar ve bütün mekanlar buna nedir? Muhataptır. Şimdi zira Kur'an-ı Hakim her zaman kıyametin acayibini tehdit suretinde zikrediyor. Göreceksiniz diyor. Göreceksiniz. Öyle bir kıyameti koparacağım ki denizler yanacak diyor. Dağlar uçacak diyor. Ecramlar dalgalanacak. Yıldızlar çarpışacak. Atomlar patlayacak. Fesübhanallah. Her yerde atom bombaları. Nasıl bir şey? Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin ya. Ya nasıl bir şey? Bilmiyoruz ya. Deniz yanıyor. Niye? Çünkü denizde ne var? Oksijen var, yanıcı. Bir de hidrojen var, patlayıcı. Allah bir kanun koymuş, bunlar söndürücü. Rahmet hükmündeki deniz olmuş. Ama Allah o kanunu kaldırıp normal kanunlarını icraya koysa ne olur? Fesübhanallah. Cenab-ı Hakk'ın cemali var, bir de celali var. Cenab-ı Hak cemaliyle bizi muhatap etsin. Celali de biz çok seviyoruz Allah'ın celal sıfatlarını ama o noktada, azap noktasında Cenab-ı Hak bizi muhatap etmesin inşallah. Amin. Göreceksiniz diyor. Halbuki cismi insani ile onu görenler kıyamete yetişenlerdir. Demek kabirde cesetleri çürüyen ervahların da tehdidi Kur'aniyeden hisseleri var. Demek ki kabirde cesetleri çürüyen baki ruhlar, kabir ehli olan ruhlar da Kur'an'ın bu tehdidinden neyi var? Hisseleri var. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilmedene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.